Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, bir fıkıh saati programıyla daha huzurlarınızdayız. Bendeniz program sunucunuz Talha Polat ve her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi kemal hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah, çok şükür, iyiyiz. Siz nasılsınız?
Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Sağlığınıza duacıyız. Allah razı olsun, Rabbim daim eylesin.
Amin.
Hocam, müsaadenizle ilk sorumla başlamak istiyorum.
Tabii buyurun.
Tabii geçenlerde de bir olay yaşandı. Ondan ilerleyerek direkt soruya da geçebilirim. Tamam, direkt soruya geçeyim. Hocam şöyle bir soru var. İslami meseleleri ele alarak espri yapan ve buna gülen kimselerin hükmü nedir?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dinimizin emirleri ve yasakları var. Bu emirleri içerisinde inanmamız gerekenler var, yapmamız gerekenler var. İnanmamız gerekenleri biliyorsunuz, amentünün şartları veya imanın şartları diyoruz. Öbür taraftan yapmamız gerekenlere aynı zamanda da inanmamız gerekiyor. Birçoğu, mesela namaz bunlardandır. Namaz bizim fiil olarak görevimiz ama aynı zamanda farz olduğuna da inanmamız gerekir. Yani bu hükümler Kur'an-ı Kerim'den, yani ki bunlara biz farz diyoruz, Kur'an-ı Kerim'den elde edilmiş hükümlerdir. Bir de Peygamberimizin sağlam sünnetiyle elde edilen hükümler vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin kaynağı hadd-i zatında Cenab-ı Allah'tır. Hı hı. Evet, biz Kur'an'ı tarif ederken Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla insanlara indirilen Arapça okunarak ibadet edilen emirler ve yasaklar içeren bir kitap diyoruz. Ama sünnette Peygamberimizin sözleri, fiilleri ve takrirleri, onayları diyoruz. Yalnız Peygamberimiz de devamlı surette Cenab-ı Allah'ın kontrolü altında olduğu için, yani dini konularda Resulullah'ın yanlış yapma ihtimali olmadığı için, onlar da bir bakıma kaynak olarak Cenab-ı Hakk'a dayanır. Çünkü o onun kontrolünde. Dolayısıyla dinimizin hükümleri bizi yaratan Allah'ın emirleri ve yasaklarıdır. Dolayısıyla dinin hükümlerinden bir şeyle alay etmek, haşa Allah'la alay etmek hükmüne girer. Ki bu şey zamanında da müşrikler de yapıyorlardı bu işi. Yani peygamberimizle, Müslümanlarla bazı dalga geçiyorlardı tabiri caizse. İşte onlar göbekli, şişman, yürüyemez gibi ifadeler kullanıyorlar. Ve bunlara niye böyle yapıyorsunuz diye sorulduğu zaman, ya biz işte şaka yapıyoruz falan diyorlardı. Ve Kur'an-ı Kerim bunları tehdit ediyordu, tenkit ediyordu. Yani siz Allah'la Resulü ile mi alaya yapıyorsunuz diye. Yani şimdi bir hükmü bir kabul etmemek var, inanmamak var. Evet. Bir. İki, inanıp da yapmamak var. Üç, onunla alaya almak var. Dört, hafife almak var. Şimdi bir Müslüman üç durumda dinden çıkar kabul ediliyor. Bunlar bir inkar. Yani varlığı Cenab-ı Hak tarafından bildirilen herhangi bir şeyi inkar etmek. Meleği inkar etmek, cinni inkar etmek, namazı inkar etmek. Bu bir. Bunu inkar ettiği zaman kişi dinden çıkar. İki, istihza, yani alay etmek. Yani dinin temel ilkelerini, Kur'an'la sabit olan hükümleri de alay etmek. Bu Kur'an-ı Kerim'le alay etme, peygamberle alay etme veya şair-i İslam'dan dediğimiz ezanla alay etme. Namazla, oruçla. Bu da insanı dinden çıkarıyor.
Evet.
Üçüncüsü de istihfaf. Yani hafife alma, önemsememe. Umursamama. Bu da aynı şekilde. Ama bunları şu düşünülebilir. Acaba bu yaptığı işin dinden çıkmaya sebep olduğunu bildiği halde böyle yapan mı? Yapanla. Bunu bilmeden yapan mı? Aynı hükümde midir? Bu konuşulabilir belki. Mesela şimdi şeyde yeminler içerisinde lağv yemini diye bir yemin var. Bu laf olsun diye yapılan yemin bazı şeye göre. Yani dil alışkanlığı ile özellikle şafiler böyle der. Ya onun bir hükmü olmuyor. Mesela şimdi bizim bazı yörelerimizde Maalesef bazı kutsal şeylere küfredenler çıkıyor. Allah'a, kitaba, şuna buna. Bunlar evet. Normalde dinden çıkartır insanı. Ama bunu yapan insanlar bilinçli olarak yapmıyorlar.
Bir tepki olarak
mı? Yani dil alışkanlığı daha çok. Peki bunu yapan adam dinden çıkar mı, çıkmaz mı? Veya tövbe ettiği zaman tövbesi kabul edilir mi, edilmez mi? Bunu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu bunu yemin ilahına benzetmiş. Eğer bunu söyleyen adam bilinçsiz olarak dil alışkanlığıyla söylerse çok büyük günah işlemiş olur ama dinden çıkmaz. İnşallah diyor. Tabii Cenab-ı Hak sonucu bilir. Yani şimdi demek ki yani Kur'an-ı Kerim'de müminlerle alay edenler, mesela münafıklar bunlar daha çok evet. yapıyorlardı. Hatta Bakara suresinin baş taraflarındaki bu ayetlerde bunlar size yanınıza geldiğinde sizinle beraberiz derler ama sizden ayrı kendi şeytanların yanına gittikleri zaman biz sizinle beraberiz, onlarla dalga geçiyoruz diyorlardı, istihza ediyoruz. De ki Allah onlarla istihza eder asıl. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu dinle alay etme, dini kutsallarla alay etme, bazıları dinden çıkarır. Allah korusun. Ve bazıları da çok büyük günah işlemesine vesile olur. Onun için insanlar bir defa kendisi inanmasa bile inanana saygı göstermesi lazım.
Evet.
İnanan da inanmayana saygı gösterir. Yani inanç konusu herkes kendi derler, her koyun kendi bacağından asılır. Mesela şunu hep duyarız biz. İstanbul'da işte gayrimüslim komşular var Müslümanların. Ramazan ayında onlar Müslümanlara hürmeten oruç tutarlarmış.
Oruç tutarlar, evet.
Yani, veya bir şey açıktan yiyip içmezlermiş. O adamlar inanmıyordu ama inanana saygı gösteriyordu.
Evet.
Şimdi dolayısıyla inanmasa bile kişi inanana saygı göstermesi lazım. İnananın kutsallarına saygı göstermesi lazım. Üstelik bazı insanlar vardır ki bunu yapıyorlar ama arkasından kendisinin de Müslüman olduğunu söylüyor. Şimdi bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Yani bilmiyor demek ki. Yani insanların kutsallarla oynamaması lazım. Bizim kutsalımız Allah'tır, peygamberdir, Kur'an-ı Kerim'dir, ibadetlerimizdir, farzlar. Şair-i İslam dediğimiz ezanımızdır. Yani bunlarla şey yapmamak lazım. Bazen duyuyoruz maalesef.
Evet maalesef. Bunlar bizim sınırımızdır hocam. Sınırlarımıza yaklaşmaları gerekir.
Ezan okunuyor. Hoca veya hacı camiye seni çağırıyorlar. Onu çağırıyorlar da seni çağırmıyorlar mı? Seni de çağırıyorlar ama maalesef bu tip böyle boş boğazlıklar diyelim. Fikirsizlikler yapılıyor. İnsan bir defa inanıyorsa inancının gereklerini bilmesi lazım.
Evet.
Ve onu kabullenmesi lazım. Başkalarının inancına da saygı göstermesi lazım.
Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam bir sonraki sorumuz. Mesh nedir? Mesh nasıl yapılır?
Mesh dokunmak demek.
Evet.
Dokunmak. Biz mesh dediğimiz zaman bir ayağa giyilen mestin üzerine mesh etmek anlaşılır.
Evet.
Bir de yaranın üzerine sarılan sargının üzerine mesh etmek anlaşılır. Ama daha çok mesh deyince biz neyi anlıyoruz? Ayağa giyilen mestin üzerine mesh etmek.
Yapılan mesh.
Mesela evet. Onu anlıyoruz. Şimdi bu dinimiz bir kolaylık olarak belirli özellikleri taşıyan ve bir pabucu diyelim veya bir boncu olan, yani boğazı olan bir ayakkabıyı abdestli olarak giydiği zaman diğer vakitlerde, yani 24 saat yerli, eğer yolcuysa 72 saat, ayakkabıyı çıkarmadan o giydiği ayakkabının üzerine ıslak eliyle abdest alırken sürttüğü zaman buna mesh diyoruz. Buna mesh diyoruz.
Bu mesh'tir. Başa yapılandan
bahsediyor. Tabii o da var, yani dokunmak.
Evet.
Zaten abdest ayetinde başa mesh yapılan mesh geçiyor. Vemsahu bi rubusikum. Yani başınızı mesh edin. O ayakkabının üzerine mesh peygamberimizin sünnetiyle sabittir. Şimdi o tabii onun hangi şey üzerine mesh yapılabilir? Ayakkabının üzerine.
Çorap üzerine mesh yapılabilir
mi? Mesela bunlar tartışılıyor. Bizim fıkıh kitaplarımızda çorap üzerine mesh yapılır mı, yapılmaz mı tartışılmış. çorap, bir de böyle çorabın durumuna göre de farklı şeyler. Hanefi mezhebinde.
Evet.
İmam-ı Azam'a göre ya tabanının deri kaplaması olması lazım veya tamamının. Evet. Yani o deri olmayan üzerine mesh yapılmıyor. Ama diğer iki Hanefi imamı, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, belirli özellikleri taşıyorsa bir ayağa giyilen çorap, ki o özellikler nedir? Katı olacak.
Su geçirmemesi
gerekiyor. Birden suyu geçirmeyecek. Efendim aşağı yukarı 4 kilometre kadar yürünebilecek. Ayağa giydiğin zaman topukların üzerine çıkacak. Ve ayağa giydiğin zaman bağlamadan ayakta durabilecek. Şeffaf olmayacak, altını göstermeyecek. Bu özellikleri taşıyorsa, ham maddesi ne olursa olsun Ebu Yusuf Muhammed'e göre üzerine mesh yapılabiliyor.
Mesh yapılabiliyor.
Ha, şimdi bu şey tabii bu içtihat ama ashab döneminden, Resulullah döneminden bunu yapanlar var. Çorapları üzerine mesh edilenler, bunun nakilleri var ama burada belki şundan dolayı görüş ayrılığı çıkıyor. Bu çorabın özellikleri neydi? Belki de o oluyor.
Evet.
Bundan dolayı görüş ayrılığı var. Bu bir. İkincisi başa mesh etme, abdest alırken biliyorsunuz. Hanefi mezhebine göre başın en az dörtte biri. Şafii mezhebine göre bir parçası. Islak elle sürtüldüğü zaman o mesh yerine geçiyor. Bir de yara üzerine mesh var. Yani kişi mesela alçıya alınıyor.
Veya sargıya alınıyor.
Sargı sarılıyor. Bu kişi de abdest alacak, gusül yapacak.
Evet.
Peki bu nasıl yapacak? Eğer o sargıyı çözüp de altını yıkamak o yaraya zarar vermiyorsa o yıkanacak. Yani o sargı çözülüp yıkanacak. Efendim, sargıyı çözüp yaranın olduğu yeri yıkamak yaraya zarar ama üzerine ıslak elle dokunulabilir. Bunun zararı yok. Eğer böyle ise o zaman yara sargıyı çözecek, ıslak elle yaranın üzerine dokunacak. Mesbu. Bu da zarar veriyorsa, sargıyı çözmek zarar veriyorsa veya alçıda olduğu gibi onu çıkartmak mümkün değilse, o takdirde abdest alırken eğer abdest organlarında ise o sargı veya alçı, ıslak eliyle onun üzerine dokunacak. Buna da mesh denir aynı şekilde.
Eyvallah.
Bu mesh ne, daha çok mestin üzerine
yapılır.
Yapılır. Bunu şunu sorarlar. Efendim asker potinine mesh yapılabilir mi?
Onu soracaktım
yapılabilir.
Hocam. Yapılabilir.
Yapılabilir çünkü asker potinleri boncuklar diğer özellikleri taşıyor. Yapılabilir ve üstelik bir de şu var. Askerler için bir kolaylıktır. Yani evet. Hepimiz askerlik yaptık. O potinlerden giydik. Ve sabahleyin giydiğiniz zaman her abdest alıştığında çıkar giy bayağı bir sorun.
Evet.
O bize bir kolaylık sağlıyordu tabii.
Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi bir diğer sorumuz. Evlatlık edinmek caiz midir yönünde?
Hayır, caiz değildir. Önce onu söyleyelim. Bu evlatlık edinmeye bizim fıkıh dilinde tebenni derler. Şimdi eski Araplar döneminde bu yaygınmış.
Evlatlık edinmek.
Evlatlık edinme. Bu bir taraftan diyelim ki babası belli olmayan çocuklar var. Onlar kendilerine bir nesep şey yapıyorlar. Öbür taraftan diyelim ki bazı ailelerin diyelim erkek çocuğu yok. Erkek çocuk almak istiyor. Bunlar oluyordu.
Evet.
Hatta Peygamber Efendimiz Zeyd'di değil mi? Evet.
Zeyd bin Harise.
Zeyd Peygamberimizin şeyiydi.
Evlatlığıydı.
Sonra Kur'an-ı Kerim'den gelen ayetle bu yasaklandı. Şimdi diyor ki Kur'an-ı Kerim, kişiyi diyor kendi ebeveynine nispet edin diyor. Kendi ebeveyn nedir? İşte onun gerçek babası ve gerçek anasıdır. Şimdi bu evlatlık alındığı zaman bir kimse günümüzde mesela bu hukuken mümkün. Belli şartları taşıyan kimseler evlatlık alabiliyorlar.
Evet, evet, alıyor.
Evlatlık alınca ne oluyor? Bir, o çocuk o ebeveynin yani ananın babanın esas çocuğu gibi oluyor.
Evet.
Ve ona miras oluyor. Bu bir. İki, o çocuk o ailenin içine giriyor. Mahremiyet ortadan kalkıyor. Yani eğer evlatlık alınan çocuk erkek çocuksa, ergenlik çağına geldiği zaman yabancı kadınlara o artık bir arada bulunamaz. Halbuki evin hanımı ona yabancıdır. Hı-hı. Veya tersi ise eğer evlatlık alınan çocuk kız çocuğu ise o evin erkeği ne yabancıdır o. Halbuki bunlar aynı çatı altında. Tek başlarına aynı odada kalabiliyorlar. Bunlar hep mahsurlu şeyler. Hı-hı. Dolayısıyla dinimize göre evlatlık almak caiz değildir. Bu şey yasaklandığı zaman, evlatlık yasaklandığı zaman Peygamber Efendimiz o Zeyd'e olan şeyini
bitiriyor.
Hatta Zeyd'in boşadığı hanımla evlenebiliyor. Bu şey oluyor.
Eyvallah.
Şimdi yalnız şu var, bir de koruyucu ailelik var.
Evet, uzaktan maddi yardım nasıl?
Maddi yardım oluyor. Bunlar hafta sonları o çocuğu getiriyorlar evlerine, bir aile sıcaklığı.
Evet.
Ama onu nüfuslarına geçirmiyorlar. Şimdi nüfuslarına geçirmeyince tam mirasçılık olmuyor. Tamam. Çünkü o mirasçı kim, mirası kim değil, Allah takdir etmiş onu.
Evet.
Dolayısıyla bizim Allah'ın sınırlarını koyduğu o mirasçıların içine mirası olmayan kişiyi dahil etme hakkımız yok. Ve orada mirasçılardan birini çıkarma hakkımız yok.
Evet.
Dolayısıyla kayıt eğer kişinin nüfusuna geçirilmemişse o çocuk, mirasçı olamıyor, tamam. Ama mahremiyet devam ediyor. O zaman ne olacak? Bu çocuk ergenlik çağına gelinceye kadar, hatta yaklaşıncaya kadar, yani ergenlik çağına tam fiilen girmese bile artık yetişkin, onun bir kız çocuğu, kadına yöne doğru giden bir kız çocuğu veya bir erkek çocuğu, erkekliğe doğru giden, bu aşamaya gelince artık bunlar o evin şeyinden erkeğine, kadınla yabancı olmuş oluyor. Peki ne yaparlar? Şunu yapabilirler. Misafir olarak alabilirler hafta sonunda. Dışarıdan gelen bir misafiri nasıl evlerinde ağırlıyorlarsa,
onu da o şekilde,
ağırlarlar. Ayrı odada yatar. Evin ise kızsa evin erkeğiyle, oğlansa evin kadınıyla tek başına kalmaz. O halvet dediğimiz duruma düşmezler.
Evet.
Bu olabilir ve bu da teşvik edilir. Yani yetime sahip çıkmak dinimizin çok önem verdiği şey. Yani mesela Peygamber Efendimiz yetime kefil olanla ben şöyleyiz diyor. İki parmağını yarın diyor cennete böyleyiz. Yan yana getiriyor. Yan yanayız diyor yani. Mesela bir başka hadisinde bir kimse diyor bir yetimin başını oklarsa onun saçındaki kıllar adedince günahı dökülür diyor. Yani dolayısıyla yetime yardım etmek, düşküne yardım etmek dinimizin en önemli özelliklerindendir. O bakımdan koruyucu ailelik demek ki söylediğim sınırlar içinde kalmak kaydıyla çok teşvik edilmesi gereken bir durumdur.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam bir sonraki sorumuz şu yönde. Dinimize göre düğün nasıl olmalıdır? Sınırları nelerdir?
Dinimiz düğünü tarif etmez.
Evet. Yani en azından bir sınırları vardır herhalde.
Yani şimdi şöyle, Peygamber Efendimizin nikahla ilgili tavsiyeleri var. Mesela ne diyor? O nikahın en hayırlısı en kolay olanıdır. Külfetsiz, yani en olan, külfetsiz olanıdır.
Evet.
Yani bugün maalesef zamanımızda insanlar komşu ne der, el alem ne der, ele karşı gibi bir takım gereksiz düşüncelerle evlilik zorlaşıyor.
Evet, çok zorlaşıyor hocam.
Yani bugün bir taraftan nüfus azalıyor, %1.4'e kadar düşmüş, evet, artış oranı.
Evet.
Neredeyse
evet,
yani bir iki aileden bir çocuk var.
Evet.
Bu hale düşmüş ve her ailede bir çocuk var. Dolayısıyla bu nesil bitecek böyle giderse. Öbür taraftan da evlenmek zorlanıyor. Evlenmek isteyenler de evlenemiyor.
Evet.
Ev kirası bilmem şu kadar. Yatak odası bu kadar. Oturma odası bu kadar.
Öyle hocam, ben gençlerin sesi olarak söyleyeyim. Çok zor yani. Şu evet, anda en külfetsiz düğünü yani 1 milyon TL'ye falan.
Ya, yani o kadar parayı kim nereden dekleyebilecek?
Evet.
Maalesef bu şekilde. Kolay olanı. Yani tamam, bir aile için. Biz o yollardan geçtik.
Evet.
O yollardan geçtik. Yani bizim evlendiğimiz zaman bize alınan eşyaya, yani bugünkü gençlerin kanaat etmesi, kabullenmesi hiç mümkün değil.
Mümkün değil. Evet.
Ama elhamdülillah o durumdayken bu ailemizi kurduk, yuvamızı kurduk. Ve elimize geçtik, sıra ihtiyaçlarımızı karşıladık. E şimdi bu hale geldik. Ha, elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Şimdi bu bir. İkincisi, düğünü diyor şey yapın. İlan edin diyor hadiste. Ve bu düğün ilanında iki şey tavsiye ediyor. Bir, def çalın. Alunun nikahı velev idduf.
Orada bahsedilen def yani. Def çalın.
Bir defle de olsa velev. Yani defle yapın değil. Defle bile olsa ilan edin.
İlan edin maksadı.
Yani başka mi? Asıl burada hedef ilan etmesi.
Evet, evet.
Yani bu iki insan, bir erkekle bir kadın aynı çatı altında yaşayacaklar. Bunlarla ilgili suizanda bulunmasın insanlar ki bunu ilan edin. Bir de velime dediğimiz düğün ikramı. Onu da tavsiye ediyor. Mesela evlenmek isteyen birisine evlim velev bir şatin diyor. Yani bir koyun da olsa velime ver, yani ziyafet çek. Tabi bu ziyafet de kişinin maddi durumuna göre değişebilir. Şimdi düğünle ilgili tavsiyeler bunlar. Bir de eğlenme var tabi düğünde, evlenme var. Bazı eğlenceler yapmışlar peygamberimiz zamanında. Mesela o Habeşli insanlar mızrak oyunu oynamışlar. Hazreti Ayşe ile peygamberimiz seyretmiş onları. Öbür taraftan evinde def çalan genç cariyeler, onlara engel olmamış, çalmışlar. Yani bu da var.
Evet.
Ama şimdi burada bir de dinimizin bu kadın erkek ilişkilerinde koyduğu genel bir sınır da var. Yani hani kırmızı çizgi
dediğimiz. Mahremiyet sınırı var.
Bir tesettür var, örtü.
Evet.
Yani bu tesettür, örtü her bir kadın için hayatın her alanında var. Sadece namaz kılarken değil, camiye girerken değil veya ne bileyim komşuya giderken değil. Evinin dışında her yerde ona riayet etmesi lazım. Maalesef şimdi düğünlerde görüyoruz veya duyuyoruz. Sanki özellikle kadınlar daha açık giyinmeye çalışıyorlar diyorlar. Daha geçen de bir şey okumuştum. Eski Diyanet İşleri Başkanı yardımcılarından birisinin bir sözü hanımlara. Yani bu düğünlerde böyle tesettür yok diye bir şey yok anlamına gelen bir şey. Yani bu bir, örtünme kadınları. İki, kadın erkek arasında karşılıklı yanlış anlamalara vesile olabilecek tavırlardan uzak kalınması lazım. Yani bir erkek yabancı erkekle yabancı kadın ciddi olmaları lazım. Birbirlerine şey atma vermemeleri. Ne bileyim yani bir
cilve sataşması olmaması falan
olmaması
gerekiyor.
Olmaması lazım. Ve bir de bu tabii oynama normal olarak hareketten farklı bir şey. O düz müziği.
Evet.
Dinimiz böyle eğlenmelerde ihtilatı kadın erkek bir arada o oynama şeklinde olan veya dans şeklinde olanı kabullenmez. Yani demek ki o zaman evlilikle ilgili olarak İslam'ın, dinimizin bakış açısı bir, evliliği kolaylaştırma. İki, nikahı ilan etme. Üç, velime yani ziyafet mümkün olan. Dördüncüsü de düğün eğlencelerinde İslami sınırı aşmama.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi vaktimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son bir sorumuz kaldı, onları da size sorayım. Gayrimenkullerin zekatı nasıl verilir denmiş.
Şimdi bir defa şunu önce bilmek lazım. Hangi mallar zekata tabidir? Yani hangi malların zekatını vermek lazım? Burada bir taşınır mallar.
Evet.
Ama şunu söyleyeyim önce. Bir para cinsinden olan mallar. Nedir o para cinsinden olan? Altın, gümüş ve kağıt para. Bunlara zekat lazım. Bunlar evde yastığın altında dursa da bunlara zekat lazım. Bankanın kasasında dursa da zekat lazım. Bu bir. İkincisi ticaret malları. Yani kar etmek maksadıyla alınıp satılan mallar.
Arsa, ev, araba.
Bunda şey yok.
Sınırı yok
burada. Yani taşınmaz olma farkı yok. Hepsi aynı. Üçüncüsü hayvanlar. Bu saime dediğimiz, yani senenin yarıdan fazlasını kırda otlayarak geçiren hayvanlar, ki bunlar koyun cinsi, sığır cinsi, deve cinsi.
Evet.
Bir de toprak mahsulleri, zirai mahsuller. Bunlar zekata tabiler. Şimdi taşınmaz mal dedik. Soru öyleydi değil
mi? Evet. Gayrimenkul.
Gayrimenkul aynı şey. Taşınmaz demek evet. Gayrimenkul. Taşınmaz mallar. Eğer bunlar ticaret için alınmışsa. Yani adam daire alıyor maksadı satmak. Kar etmek. Hı hı. Bu bir ticaret malı oluyor. Bunun zekatı o dairenin değerine göre veriliyor. Mesela kaç lira bu daire satmak maksadıyla almış. Piyasa değeri nedir bugün? 5 milyon lira.
Evet.
5 milyon lira üzerinden onun zekatını verecek üzerine bir sene geçince veya diğer mallarıyla toplanacak.
Hı hı.
Ama öyle değil de kiraya vermek için daire alıyor. Veya yatırım için, yatırım içinden şunu kastım. Alıyor ileride çoluk çocuk otursun diye şimdi kiraya hı hı. veriyor. Bunların kendi maliyetine zekat yok.
Kendi maliyetine zekat yok.
Yok. Yani mesela sen daire aldın, ikinci daire. Birincisini aldığın zaman zaten birincisi varsa
kendin
o
oturuyorsun ihtiyacın. Genelde.
Hı. İkinci almışsın ama ikinciyi alırken de maksadın kiraya verip onun kirasından istifade etmek.
Hı hı.
Ha, o şey dairenin kendisine zekat gerekmiyor. Ondan elde edilen gelirler diğer gelirlerle beraber nisaba ulaşırsa
hı.
ona zekat gerekiyor.
O geliri nasıl hesaplayacak hocam? Aylık üzerinden mi?
Ya şimdi gelir önemli değil. Elde biriken önemli.
Hmm.
Mesela ayda 50 bin lira kira alıyor adam.
Hı-hı.
Ama onunla geçiniyor. Hiç parası artmıyor. Buna zekat yok. Gerekmiyor.
He, artan para üzerinden. Tamam.
Elde biriken anladım, para
anladım,
üzerinden.
Anladım.
Ha, ona göre hesaplayacak. Bu tarla da aynı şekildedir. Daire de aynı şekildedir. Bir de bugün mesela müteahhitler var.
Hı hı.
Müteahhitler iki türlü iş yapıyorlar. Bir kendileri yapıp satıyorlar.
Evet.
Ya bunlar ticarete girer. Ama öyle değil de işte belli bir ücret karşılığı mal sahiplerini yapıyorlar. Onlar kazançlarından tabii verecekler.
Hı hı. Eyvallah. Hocam teşekkür ediyoruz. Şey ağzınıza de. Sağlık, gönlünüze sağlık. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının bu hafta sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Hoşça kalın.